Ayrım 7. Mesnevi-i Şerif 3. cilt. Mevlana Celaleddin Rumi. Sayfa 311. Mesnevi'yi nazbedenin özür dileyerek haktan yardım istemesi. Ey halkın ihtiyaçlarını gideren Rabbim! Gönüldeki sıkıntı senin sayende diner. Kolaylık gösterip rehber ol, muvaffak kıl. Bizi muahize etmeden gerçeği araştırma gücü ver. Yoksulum, beni darlıktan kurtar. Ey gani olan Allah'ım! Gizlice bana da altın ihsan eyle. Sen olmadıkça gece gündüz bu nazım ve kafiye, nazım ehli için değerli değildir. Ey alim olan Rabbim! Nazım da, cinas da, kafiyeler de korkudan senin emrine kuldurlar. 1500. Sen her şeyi seni tesbih edici kıldın. Akıllı da, akılsız da tesbih eder. Her biri başka türlü tesbih eder. Birinin söylediğinden öbürünün haberi yoktur. Halk, cansız şeylerin tesbihini inkar eder. O cansız şeylerse Hakk'a ibadetle şaddırlar. Belki bu 72 milletin hepsi her an birbirinden habersizdir. İki konuşan kimse bile birbirinin haline vakıf olmazsa duvar ve kapı nasıl vakıf olur? Gönül, konuşan kimsenin dahi tesbihinden gafil olursa, sessiz duranın tesbihinden nasıl haberdar olur? Sünninin kendisine has tesbihi vardır. Cebri'ninki ise ona zıttır. Cebri'nin tesbihinden sünni habersizdir. Sünninin tesbihi de Cebri'ye tesir etmez. Biri ötekine bu sapıtmıştır der. Halbuki onun halinden ve kum emrinden gafildir. O da onun için der ki, bunun haberi yok. Bütün bu mücadeleler kaderin hükmüyledir. 1510. Her bir şey cevherini ishar eder. Cins cinsi olmayanla belli olur. Herkes kahr-ı lütuftan bilir. İster alim, ister cahil, isterse aşağılık bir kimse olsun. Lakin bir lütuf kahır içinde veya lütuf içinde kahır gizlenmiş olsa, onun anlaşılması güçtür. Meğer ki arif biri olsun, kalbi mehek olup ona vakıf olur. Ondan başkası zanna şüpheye düşer. Yuvadan tarafa tek kanatta uçmaya çalışır. İlimde zan ve yakine misal. İlmin iki kanadı vardır. Zannınsa tek. Noksan kanatlıysa uçmaz. Kuş bir kanatla birkaç adım uçarsa da yükselemez, düşer. Şüphe kuşu ümit yuvasına dek kanatla uçmak istedikçe düşer durur. Şüphe ilme dönerse tek kanatlı kuş iki kanatlı olur. Dost doğru, yüzüstü düşmeden uçar. 1520. Cebrail aleyhisselam gibi iki kanatla şüphesiz, hilesiz, tereddütsüz uçar. Cümle alem ona, sen hak din yolundasın, doğrusun dese, sözleriyle gururlanıp kibirlenmez, can ve gönülden halini değiştirmez. Veya cümlesi, sen sapıtmışsın, kendini daha sanma bir saman çöpüsün dese, bu kınamalardan şüpheye, tereddüte düşmez, onların sözleriyle gevşemez. Belki denizle dağ bile dile gelip ona, sen sapıklardansın dese, zerrece kederlenmez, kınayanların kınaması asla ona tesir etmez. Bir adamın halkın ona tazimi ve taliplerinin rabiti evhamıyla hastalanması ve misal olarak bir muallim hikayesi. Bir hocadan talebeler eleman demiş, meşakkat ve çalışmaktan bıkmışlardı. Hocayı zor bir duruma düşürmek ve bir çare bulmak için görüşüp konuştular. Zira o hiç hastalanmıyor ki, bir gün dinlenebilelim. 1530. Taş gibi yatıp kalsa da mektepte hapsolmaktan kurtulsak, diyerek birisi şöyle bir tedbirde bulunup, hocam yüzün neden sararmış? Hayır ola rengin değişmiş. Bu havadan ya da şiddetli bir hummadan derim, dedi. Bu ona elbet biraz tesir eder. Ey kardeş, sen de bu şekilde konuş. Mektep kapısında içeriye girer girmez, hayrola hocam bu haliniz ne, deyin. Böylece evhamı biraz daha artar, zira vehimle akla cinnet bile gelir. Üçüncü, dördüncü, beşinci gelenler de üzüntülü bir halle böyle söylesinler. 30 çocuk da bu şekilde konuşunca hocanın kalbine vehim yerleşir, dedi. Bütün talebeler ona, aferin, bahtın açık olsun, hak sana yardım etsin, dediler. Hepsi bunda sözleşip aykırı hareket etmeyeceklerine ahd ederek, 1540, Gammaz'ın şehrinden emin olmak için birbirlerine yemin ettiler. O çocuk diğerlerinden daha iyi tedbirliydi. Hepsinden de daha çok akıllıydı. İnsanların akılları birbirlerinden farklıdır. Nasıl ki güzellerin de görünüşleri başka başka. Onun için Habibullah, erkeklerin güzelliği dillerinde gizlidir demiştir. Sünnilerce insanların aklı yaratılışta farklıdır. Mütezile'ye göre bu musavi olup akılların farklılığı ilim tahsili bakımındandır. Akılların farklılığı yaratılıştandır. Zira sünnilerin nakilleri böyledir. İtizal ehli ise akıllar yaratılışta birbirine eşittir. Aklı İlim ve tecrübe arttırır. Böylece insanlar birbirlerinden daha bilgili olur derler. Oysa bu batıldır. Zira küçük bir çocuk herhangi bir tecrübeye sahip değildir. O çocukken hile ve tedbirlerle nice ihtiyarı aciz ve şaşkın bırakır. Ancak yaratılıştan olan üstünlük çalışıp çabalamakla artar. 1550. Doğrusu Allah vergisi oluşudur. Haktan, doğrudan ayrılma. Çocukların hocalarını vehme düşürmeleri. Gündüz oldu, çocuklar bu düşünce içinde mektebe geldiler. Bu hileyi ilk hazırlayanın gelmesini beklediler. Çünkü bu fikrin önderi oydu. Ayak daima başa tabidir. O taklitçi, gök nurunun menbaı olan kimsenin önünden gitmeye kalkma. Çocuk geldi, hocayı selamlayıp, "Hocam hayrola yüzünüz sararmış," dedi. Hoca, "Bende bir hastalık yok, git yerine otur saçmalama," deyip, çocuğu savdı ama kalbine az da olsa bir vehim tozu kondu. Başka bir çocuk gelip aynı sözü söyleyince vehmini iyice arttırdı. Böyle böyle vehmi kuvvetlendikçe haline şaşıp hasta olduğunu sandı. Halkın taziminden vehm ile Firavun'un dahi hastalanması. 1560. Çocuk, erkek, kadın herkesin tazim secdesinden Firavun'un da gönlü tesir altında kalıp hastalandı. Halk ona "Sen tanrısın, padişahsın," dedikçe vehme hayale düştükçe düştü. Tanrılık davasında cesurlaşıp ejderha gibi doymasını bilmedi. Vehim ve zan aklı cüz için afettir. Zira onun vatanı karanlıklardadır. Yerde yarım arşın bir yol olsa insan emniyet içinde vehimlenmeden yürür. Yüksek bir duvar üzerinde yürünürse onun eni iki arşın da olsa insanın kararı gider. Şayet içindeki evham artarsa düşer bile. Böylece beşer vehmi anlaşılır. Evham yüzünden hocanın hastalanması. Hoca korku ve evhamdan hastalanıp yatağa yöneldi. Karısının vefasızlığına kızıp, "Niçin halime dikkat edip merak etmedi? Yüzümün renginden haber vermedi. Maksadı benden sonra bir başkasını almak." 1570. Kendi güzelliği ve cilvesinden sarhoş olmuş. Leğen damdan düşmüş haberi yok, diye düşünerek evine gelip hiddetle kapıyı çaldı. Çocuklar da hocanın ardınca geldiler. Karısı, "Hayrola bu surat nedir? Böyle çabuk niye döndün?" deyince hoca, "Yüzümün rengine bir baksana, kör müsün? Eller bana üzülmede, sense seviniyorsun. Hem benimle aynı evde, aynı çatı altında olup hem de halime bakmazsın. Münafıklıkta bulunursun." Kadın, "Ey efendi, senin bir rahatsızlığın yok. Şüphesiz bu senin evhamındandır," dediyse de hoca, "Akabe, bu inadın ne? Bu halimdeki değişiklik, kırgınlık nedir? Sen körsen benim ne suçum var? Hastayım, içim dertten ağlıyor," dedi. Karısı, "Hocam, işte aynaya bak, hasta mısın? Ben bu düşmanlığa layık mıyım?" deyince hoca, "Aynı anda sen de var git, zira bana buğz etmekten, inatçılık ve düşmanlıktan vazgeçmedin." 1580. "Çabucak yatağı hazırla, yatayım da belki başımın ağrısı hafifler," dedi. Kadın biraz duraklayınca adam, "Acele etsene, bu düşmanca halin nedir?" diye bağırmaya başladı. Hocanın yatağa düşüp hastalık vehmiyle inlemesi. Koca karı yatağını hazırlayıp, "İmkan yok, bu ateş onun içindedir. Söylesen beni itham eder, söylemezsen bu sefer gerçekten hastalanacak. Kötüye yorma insanı bir şey yokken boş yere hasta eder. Hasta gibi görünmekten hastalık hasıl olur." sözü peygamberindir. "Söylesem sözümden iyice evhamlanır. Yalnız kalmak istiyor, kötü bir niyeti var. Beni evden dışarı çıkarmak, kötülükleri için hilelerde bulunmak istiyor der," diye düşündü. Hoca yatağa yatıp inleyip ah etmeye başladı. Çocuklar da oturup dertli dertli ders okumaya başladılar. 1590. Diyorlardı ki, "Bunun zerrece faydası olmadı. Bu bina acemice kuruldu." Çocukların yüksek sesle Kur'an okumamız, hocanın baş ağrısını iyice arttırır diye onu ikinci kere vehme düşürmeleri. O zeki çocuk diğer çocuklara dersi yüksek sesle okumalarını öğütledi. Yüksek sesle okununca da, "Çocuklar, sesimizden hoca rahatsız olur, başının ağrısı daha da artar. Birkaç kuruş için bu zarar reva mı?" deyince, hoca tasdik edip, "Başımın ağrısı arttı, size izin, çıkıp gidin," dedi. Bu hileyle çocukların mektepten kurtulmaları. Çocuklar hürmetle, "Ey kerem sahibi, hastalık senden uzak dursun," diyerek, tane arayan kuşlar gibi sevinç içinde evlerine döndüler. Anneleri onları, "Mektep zamanı oyun oynuyorsunuz, şimdi sizin tahsil çağınızdır. Mektepten ayrılmadaki bu aceleniz nedir?" diye azarladı. Özür dileyip, "Ey anne, bizim bir suçumuz, kabahatimiz yok." 1600. Hoca takdir-i ilahi icabı hastalandı dediklerinde, anneleri dedi ki, Hile ve yalan sizdedir. Siz bir oyun içinde yüzlerce yalan söylersiniz. Yarın hocayı ziyaret edeyim de bunun doğrusu da yalanı da meydana çıksın. Çocuklar, peki anne git, iyice araştır, doğru ve yalan anlaşılsın, dediler. Çocukların annelerinin hocayı iadete gitmeleri. Sabah olup çocukların anneleri hocayı ziyarete gittiğinde onun ağır hasta olduğunu gördüler. Yüzünü kapatıp başını bağlayıp yorganı üzerine çektiğinden bir hayli terler içinde kalmış. Hafif hafif inleyip ah etmedi. Hepsi la havle diyerek üzgün. Hayrola hocam, bu başının ağrısı ne? Ondan hiç haberimiz yoktu, dediler. Hoca, benim de haberim yoktu. O kahpeoğulları haber verdiler. Ben çalışıyor, ilim talimiyle uğraşıyordum. Meğerse içimde ağır bir hastalık varmış, dedi. 1610. İnsan bir işle ciddiyetle meşgul oldu muydu, düğünü de matemi de fark etmez. Mısır kadınları da Yusuf'un güzelliğine hayran olup farkına varmayarak ellerini kestiler. Onun güzelliğine candan meftun olup kendilerinden geçtiler. Nice yiğitler vardır ki savaş zamanı elleri ve ayakları kesilir de eli ayağı yerinde sanarak yine savaşa devam etmek ister. Bir de görür ki eller gitmiş, kanlar akıp durmada. Kendisinin bundan haberi yok. Ten, ruha elbise gibi olup, bu elde ruhunun elidir, yenidir ve ayak dahi ruhun ayağının mesti mesabesindedir. Bil ki bu ten ruha elbise gibidir. Elbise bırak, onu giyineni ara. Ruh için gaye, hakkın tevhididir. Başka bir el ve ayak vardır. Rüyada seni görüştüren bir el ve ayak görürsün. Onları hayal sanma, gerçektir. O bedensiz, beden sensin. Artık canın bu tenden gitmesinden korkma. Dağda halvet olan dervişin hikayesi. Uzletin tatlılığı ve ben halvetinde beni ananların yanındayım ve bana enis olanlara enisim. Hadisi şerifi, bensiz alemle de olsan kimsesizsin. Benimleysen kimsesiz de olsan alemlesin. 1620. Bir derviş dağlarda oturuyordu. Yalnızlık onun arkadaşıydı. Hak sevgisine ulaştığından erkekten de kadından da yüz çevirmişti. Nasıl ki bizlere bir yerde yerleşmek kolay geliyorsa, bazı kimselere de gezip dolaşmak kolay gelir. Nasıl ki sende büyüklük aşkı varsa, bir sanatkar da demirciliğe rağbet eder. Herkesi bir işe memur kılıp gönlüne onun meylini verdiler. Meyil olmadıkça el ve ayak hareket edemez. Çer çöp, su ve rüzgar olmadan akıp savurmaz. Eğer sende göğe yükselme meyli varsa, Hüma kuşu gibi devlet kanadını aç. Meylin de hep yere ise sessiz oturma, ağlayıp inle. Akıllılar önceden feryat ederler. Cahillerse sonunda başlarına vururlar. Sen işin başında sonunu düşün de ahiret günü pişmanlık olmasın. Bir kuyumcunun işin sonu düşüncesiyle ödünç terazi isteyen kimseye işin sonuna uygun cevap vermesi. 1630. Birisi bir kuyumcudan, altın tartacağım, terazini verir misin, dedi. Kuyumcu, "Aa efendi, benim kalburum yok," deyince adam, "Benim istediğim terazidir," dedi. Kuyumcu, "Dükkanda süpürge yoktur," dedi. Adam, "Bu kadar alay kâfi. Ben terazi istiyorum, başka bir şey değil. Sağırlıktan gelme," dedi. Kuyumcu dedi ki, "Sözünü duydum, sağır değilim. Söylediklerimi manasız sanma sen. Sözünü işittim. Lakin vücudun zayıf. Altını tartarken titrersin. Altın kırıntıları küçüktür. Tartarken elinin titremesiyle dökülebilir. Sonra bana, efendi süpürge nerede? Altınlar döküldü, toplamak lazım," diyeceksin. Onları süpürünce de şüphesiz benden kalburu soracaksın. Onun için ben işin sonunu önceden gördüm. Başkasına git, benden uzaklaş ve selam. Dağ meyveleri ağaçlarından kendileri düşmedikçe silkip meyve almayalım. Ve kimseye vermesi için de açık veya gizlice bir işarette bulunmayıp ancak rüzgarla düşenleri yiyeyim diye nezreyleyen dağdaki zahidin hikayesinin sonu. 1640. O dağda sayısız ağaçlar, meyveler ve dağ armudu vardı. Derviş ahit ve yemin edip, "Ya Rabbi, bu ağaçlardan ben meyve toplamayayım. Rüzgar meyveleri dökmedikçe ben ağaçlardan meyve koparmayayım." Bir müddet bu adağına vefa eylediyse de kazanın imtihanları varid oldu. Bu inşallahı terk sebebiyledir. Onun için Allah dilerse demek gerekir. Cenab-ı Hak her an kalbe bir meyil verir, her nefes gönülde bir dağ yerleşir. Hak için her gün yeni bir şan olur. El-Hak, her murat onun muradıncadır. Hadis-i şerifte gönül Ovada rüzgara tabi bir tüy gibidir. Rüzgar tüyü her yana, gâh sağa, gâh sola döndürür durur buyurulmuştur. Başka bir hadisi şerifte de kalp için ateşte kaynayan su gibidir denmiştir. 1650. Her an gönle başka bir fikir gelir fakat bu kendinden değil başka bir yerdendir. Ekseriya gönlün isteğine itimatla ahdedilirse sonunda mahcup düşülür. Bu da kaderin hükmündendir. Kuyu görünür ama sakınmak imkanı olmaz. Uçan kuşun tuzağı görmeyip yakalanmasına şaşılmaz. Garip olan tuzağın ve çivilerin aşikar olmasına rağmen ister istemez ona yakalanmasıdır. Gözü görür, kulağı duyar, tuzak önünde yine de ona doğru uçar. Kaza tuzağının kendisi gizli, eseri görünen bir şeye benzemesi. Çula bürünmüş, başı açık, dertlere müptela bir kişizade görürsün. Gönlü birinin aşkıyla tutuşup malını mülkünü havaya sarf etmiştir. Evi barkı gitmiş, adı kötüye çıkmış ve düşmüş olması düşmanlarına söz mevzudur. Bir zahit görünce o, "Ey efendi, himmet et, Allah için bana dua eyle." 1660. İdbara düşmüşüm, itibarım gitti. Elimde malım, nimetim kalmadı. Himmet eyle de bu dertten kurtulayım. Bu kara talih sona ersin, der. Herkesten bu kötü halinden kurtulmak için dua bekler. Eli ayağı serbest, bağlı değil. Başı üstünde de kimse yok. Hangi bağdan kurtulmayı istiyorsun? Hangi yere sığınacaksın? Kader ve kaza bağı gizlidir. Onu saf candan başkası göremez. O görünmez, gerçi gözden gizlenmiştir ama demir bağdan da, zindandan da beterdir. Çünkü demiri demirci kırar, zindan kazılmakla yıkılır. Lakin gizli olanı kuvvetli bağı demirciler kıramaz. Hazreti Peygamber boğazı hurma lifleriyle bağlayan bağı görür. 1670. Ebu Leheb'in karısının sırtındaki odun yükünü görüp ona odun hamalı dedi. O ipi ve odunu ondan başkası görmedi. Onun gözünün nuru gayb alemindendir. Halkın ekserisi tevil eder. Onlara akılsız derler. Sanki kendileri akıllıymış gibi. O gizli bağın yükün iki büklüm ettiğini bilmez. Her tarafta feryat edip durur. Ona bir dua ve himmet yar olsun da gizli bağı çözüp yükten kurtulabilsin. Bu alametleri açıkça görene sayit ve şakî malum olur. Malum olur ama hak sırrını ifşa helal olmadığından celal sahibi hakkın sırrını gizler. Bu sözün sonu yok. O fakir açlıktan zaafa düşüp nefsine esir oldu. O fakirin adağında çaresiz kalıp ağaçtan armut koparması ve Cenab-ı Hak'tan azabın erişmesi. O fakirin adağında çaresiz kalıp ağaçtan armut koparması ve Cenab-ı Hak'tan azabın erişmesi. 5 gün geçti. Rüzgar armut dökmedi. Açlık ateşi ise sabrı yaralıyordu. Bir dalda bir hayli armut gördüyse de sabredip nefsine mani oldu. 1680. O sırada rüzgar dalı eğmiş, nefsine mağlup olarak armuda yönelmişti. Açlık, zayıflık ve kaderin cazibesinin kuvveti ona adağını bozdurmuştu. Armuttan yemiş, ister istemez ahdini bozmuştu. O an hakkın azabı erişip gözünü açtı, kulağını çekti. Şeyhin hırsızlara beraber itham olunup elinin kesilmesi. Orada çaldıkları malları bölüşen bir miktar hırsız vardı. Gammazlar şahneye haber verdiler. O da adamlarını gönderip hepsini yakalattı. O an gazapla cellada ellerini ve ayaklarını kesmesini emretti. Her birinin ceza olarak hemen sol ayağı ile sağ eli kesildi. Yanlışlıkla Zahid'in de eli kesildi. Cellat tam ayağını kesecekken, o an bir atlı görünüp öfkeyle cellada bağırdı. 1690. Bu şeyhtir, hakkın makbullerindendir. Niçin eli kesildi? Cellat bağrını dövüp elbisesini yırttı. Şahneye vaziyeti anlattılar. Şahne yalın ayak koşup geldi, özürler dileyerek. Allah şahittir ki bilmiyordum. Ey kerem sahibi, ey cennetliklerin ulusu, kötü bir iş yaptım, hakkını helal et, dedi. Zahit dedi ki, ben bunun sebebini biliyorum. Bu benim bir günahım yüzündendir. Zira ben ahde hürmeti terk ettim. Adalet icabı da elim kesildi. Ahdi bozmanın fena bir iş olduğunu bilirdim. Bu cüretin kötülüğünden el kesildi. Cenab-ı Hakk'ın hükmüne el de, ayak da, can da, ten de hepsi feda olsun. Bu benim kısmetim. Sana hakkım helal olsun. Sen bilmeyerek yaptın. Senin için bir vebal yok. Emir de, ferman da hali bilenindir. Biz hakka teslim olmuşuz. Her şey onun hükmünde. 1700. Tane arayan nice kuşlar vardır ki boğaz hırsı boğazlarının kesilmesine sebep olur. Mide derdinden nice kuşlar vardır ki damın kenarında kafes içinde mahpusturlar. Suda emniyet içinde nice balıklar varken boğaz hırsı yüzünden oltaya koşarlar. Nice örtünmüşler gizliyken nefislerinin zevki yüzünden cihana rüsva olmuşlardır. Nice iyi huylu kadılar varken boğaz sebebiyle rüşvetle yüzleri kararmıştır. Bu hal yüzünden Harut'la Marut tekrar göklere çıkamamışlardır. Bayezid bu yüzden çekindi. Namaz vakti nefsini tembel görünce o edep cevheri bunun aslını araştırdı. Sebebinin çok su içmek olduğunu anlayıp bir yıl su içmemeye niyet etti. Niyetini tatbik edip Hak da tahammül kuvvetini verdi. Bu önemsiz bir şey için mücahidesi dinini sağlamlaştırdı. Sultan ve ariflerin kutbu oldu. 1710. Zahid'in de eli boğaz hırsı yüzünden kesildi. Böylece o şikayet kapısı kapandı. Halk arasında adı eli kesik şeyh olarak kaldı, bu afetle tanındı. Kesik elli şeyhin kerameti ve iki elle zembil örtmesi. Onu bir ziyaretçi iki elle zembil örerken gördü. Şeyh ona, ey basiretsiz düşman, neden pervasızca yanıma geldin? Niçin böyle yanlış davrandın? Dedi. Ziyaretçi, sevgi ve iştiyak sebebiyle deyince, şeyh tebessüm edip, gel, lakin bu işi gizle. Ben ölmedikçe bunu kimseye söyleme. Dosttan da, düşmandan da gizle dedi. Sonra bir kısım halk onu penceresinden zembil örerken görüp birer birer herkes bu hale vakıf oldu. Şey, ya Rabbi, sen hakimsin, ben gizlemekteyim, sense aşikar ediyorsun dedi. Hak'tan ona şöyle ilham geldi. Birkaç kişi seni inkar edip, 1720, bu aşağılık bir yalancıdır ki Allah onu halk içinde rüsva etti demedi. Ben bu birkaç kişinin kafir olmasını, şüphe ve sapıklık içinde göçüp gitmelerini istemem. Sende bu keramet aşikar oldu. İş zamanı iki elin meydana çıktı. Ta ki o biçarelerin şüpheye düşüp katımızdan reddedilmelerine sebep olmasın. Bu kerametlerden önce de ben sana teselliler, lütuf ve ihsanlar verdim. Bil ki bu keramet onlar için oldu. Bu kandili onlar için yaktım. Sen ölüm derdinden, bedeninin parçalarının ayrılması gamından geçtin. Sende başının ayağının ayrılacağı vehmi kalmadı. Yani sana vehmi def etmek bir siper oldu. Firavun'un sihirbazlarının ellerinin ve ayaklarının kesilmesine cesaret etmelerinin sebebi. Mel'un Firavun, kininden sihirbazları ölümle tehdit etti. Çaprazlama ellerinizi ayaklarınızı kestirip hepinizi asarım, affetmem, dedi. 1730. O öyle sanıyordu ki onlar korkup vehme düşerek hemen aman diyecekler. Korkudan titriyecekler, tehditlerinden ürküp üstlerini yırtacaklardı. Bilmiyordu ki onlar kurtulmuşlardandı, gönül nurunu bulmuşlardı. Gölgenin kendilerinden olduğunu anlamış, çevikçe her yeri geçmişlerdi. Bu gök havanında yüzlerce defa dövülüp ufalansalar da aldırmazlar. Terkibin aslını görenler vehmin ferlerine itibar eder mi? Kesin olarak bil ki bu cihan bir rüyadır. Rüyada bir el kesilince ziyanı yoktur. Düşte başın kesilse bile hem başın gerçekten kesilmemiştir hem de ömrün uzun olur. Vücudun ikiye ayrılmış da olsa uyanınca arızalar yok olur. Hasılı düşte beden noksanlığından, parça parça olmaktan korkulmaz. 1740. Suretle kaim olan bu cihan için Hazreti Peygamber uyuyanların gördüğü bir rüyadır buyurdu. Sen bunu taklit yolundan kabul ettin. Saliklere ise bizzat aslından göründü. Gündüz uykusu için bu uyku değil deme. Zira gölge ferdir, asılsa ay ışığıdır. Uykunda, uyanıklığında nedir? Rüya içinde rüya görmek. İnsan uyumaya yeni başladığını sanır ama ikinci uykuda olduğundan habersizdir. Testici, testiyi kırsa isteyince yine onu yeniden yapar. Kör, her adım bir kuyuya düşmek korkusuyladır. Bu yüzden binlerce vehm içinde yürür. Kör olmayansa yolun genişliğini, her taraftaki çukur ve kuyuyu görür. Dizleri ve ayakları titremez, her dertten vehimlenip korkmaz. Sihirbazlar, ey Firavun, sanma ki biz korkuyoruz. Gulyabani'nin sesinden duracağız. 1750. Hırkamızı yırt, onu yineleyen var. Bizim çıplak kalmaktan korkumuz yok. Bu sevgiliyi çıplak olarak kucaklamak, ey fesatçı düşman, daha güzel. Mizaçtan, tenden bu soyunuş, ey ilhamsız Firavun, daha hoştur, dediler. Katırın deveden, ben çok kere yüzüstü düşüyorum, sense nadir olarak düşüyorsun diye sorması. Bir katır bir deveye, ey hoş arkadaş, iniş olsun, yokuş olsun, en dar yolda bile sen rahatça kapaklanmadan yürüyorsun. Bence niçin düşe kalka gidiyorum? Yer kuru da olsa, yaş da olsa boyuna yüzüstü düşüyorum. acaba bunun sebebi nedir? Bana söyle de ben de rahatça yürüyeyim dedi. Deve dedi ki, benim gözüm seninkinden daha keskindir. Hem ben daima yukarıdan bakarım. Yolum yüce bir dağdan geçse en son çukur dahi aklımda kalır. Cenab-ı Hak bana bütün iniş ve çıkışları gösterir. 1760. Her adımımı basacağım yeri görür de atarım. Bu yüzden düşmekten eminim. Sense ancak birkaç adım ötesini görmektesin. Taneyi görüyorsun ama tuzağı göremiyorsun. İniş çıkış ve konak yerlerinde hiç körle görenin yürümesi bir midir? Zira Cenab-ı Hak, karındaki çocuğa can verince ona cüzleri çekmek imkanı da verir. Yedikleriyle cüzleri çekip cisminin dokularını hazırlar. Cenab-ı Hak, 40 yaşına kadar insana cüzleri çekmeyi, gelişme hırsını verir. Cana cüzleri çekmesini öğreten cihanın cüzlerini de çeker. Düşünürsen zerreleri cem eden güneş gibi varlığının cüzlerini de bir araya getirir. Nasıl ki uyanınca gitmiş olan aklın ve hissin tekrar geliyorsa, ölünce de onlar yine kaybolmaz. Cenab-ı Hak ferman ederse hemen dönerler. Üzeyir peygamberin eşeğinin vücudu çürüyüp yok olmuşken, Üzeyir aleyhisselamın gözü önünde Allah'ın izniyle hayvanın parçalarının bir araya gelip dirilmesi. 1770. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ey Üzeyir, eşeğini gör bak, ölüyken dirildi. Gözünün önünde onun parçalarını yani ayağını, başını, kulağını, kuyruğunu bir araya getireceğim. Cüzlerini bir araya getirip parçalarını yerli yerine koyan görünürde bir el var mı? Hakkın sanatına bir bak, eskileri iğnesiz yamayıp onarmada. Dikerken ne iğnesi var, ne ipliği. Fakat onu öyle diker ki ortalarda bir terzi görünmez. Gözünü aç da kıyameti apaçık gör. Ona ait hiçbir şüphen kalmasın. Toplama sırrını gör de ölüm vaktinde korkularını gidermeye çalış. Şöyle ki, uyurken duygularının kaybolmayacağından eminsindir. Bu yüzden üzülmezsin. Uyku vakti duygular dağılıp harap olsalar da onlar için üzülmezsin. Çocuklarının ölümüne üzülüp ağlamayan şeyhin hikayesi. Eskiden mürşit bir şeyh vardı. Yeryüzünün aydın yüzlü bir ayıydı. 1780. Kavminde ümmetler içindeki peygamber gibiydi. Onlara cennet bahçelerinin yolunu gösterirdi. Hazreti Peygamber, takva sahibi şeyh kavminde peygamber vekilidir buyurdu. Bir sabah ona karısı, çok taş yüreklisin, kemalin şartı bu mudur? Çocuklarının ölümüne bunca zamandır ağlamaktan boyumuz yay gibi oldu. Ağladığını, üzüldüğünü hiç görmüyoruz. Galiba kalbinde bir şefkatin yok. Senin içinde bir merhamet yoksa, öyleyse biz senden bir şey ümit edemeyiz. Ey şeyhimiz, bizi terk etmezsin ümidiyle sana bağlanmışız. Mahşer günü kadrin yücelince o gün, bizim için Hakk'a şefaatçi olasın diye. Gece gündüz hizmetlerinde bulunup keremini ummaktayız. Mücrimlerin el aman dediği orada elimiz eteğindedir, dedi. 1790. Cenab-ı Peygamber buyurmuştur ki, kıyamet günü ben ümmetlerime gözyaşı döktürmem. Ben canı yürekten suçlulara şefaatçi olur, onları hicran ile terk etmem. Büyük günah işleyenlere, asilere hepsine şefaat ederim. Ümmetimin salih kişilerine zaten gam yok. Onlar şefaatsiz kurtulurlar. Belki onlar da şefaat ederler, onların da sözü geçer, mağfiret ederler. Kimse başkasının günahını yüklenmez. Beni Hak şefaatçi olarak gönderdi. Ey yiğit, şeyh suçsuz olanlardır. Hakk'a onlar eldeki yay gibi yakındırlar. Şeyh kimdir? Yani saçı sakalı ağarmış ihtiyar. Fakat saçın sakalın manasını bilip faydalan. Kara kıllar onun varlığıdır. Şeyhin varlığından bir kıl bile kalmamalı. Varlığı kalmayan artık pirdir. Saçı sakalı ister kara olsun, ister kır. 1800. Saç sakal insanlık sıfatıdır. Kastettiğimizi yüzdeki sakalla baştaki saçlar sanma. Gör ki İsa beşikte, gerçi genç olmadan ihtiyarım, pirim dedi. İnsan bazı insani sıfatlardan kurtulsa ey hüner sahibi, o kamil bir kişi olur ama şeyh olmaz. Varlıktan bir tek kara kıl kaldıkça ona şeyh ve Hakk'ın makbul kulu denemez. Fakat varlıktan kurtulamayanın saçı, sakalı ağarsa da o ne pirdir ne de Hakk'ın makbulü. İnsanlık sıfatlarından kıl kadar kalmışsa o bir dünyadandır, aştan değil. Şeyhin çocukları ölünce ağlayamadığının özrü. Bunun üzerine şeyh karısına dedi ki, ey arkadaş, sanma ki kalbim merhametsiz, müşfik değil. Küfürleriyle cehennemlik olmasınlar diye bütün kafirlere bile şefkatim var. Taşlanıp incinmesinler diye haddim olmaksızın köpeklere dahi acırım. Beni bir köpek ısırsa hakkın onu bu fena huyundan kurtarmasına dua eder. 1810. Başkalarını ısırmasından korkup bu yüzden halkın onu taşlamasını istemem. Cenab-ı Hak velileri alemlere rahmet olmaları için göndermiştir. Halkı kurtulmaları için hakkın katına davet ederler. Her yerde usanmadan nasihatler verip hidayete ermediklerinde de "Ya Rab, bunlara kapını kapama." derler. Velilerin halka sebep olduğu rahmet cüz'idir. Son peygamberinki ise külli. Cüz'i rahmet, külli rahmete yaklaşıp rahmet deryası yollar gösterici olur. Cüz'i rahmetsin, külle ulaş. Külli rahmet de halkı hidayete erdirir. Cüz'i rahmete nail olan deniz yolunu bilmez. O her birikinti suyu deniz zanneder. Çünkü kendisi deniz yolunu bilmezken nasıl halka o yolu gösterir? Sel ve ırmaklar gibi denize aktı mıydı? O zaman derya ile birleşir, ona kavuşur. 1820. Denize varmadan, Hakk'ın vahyi ve yardımı olmadan denize daveti taklitten ibarettir. Karısına dedi ki, "Madem ki sen herkese acıyorsun, şimdi biz sürü gibiyiz, sen de çobanımızsın. Öyleyse niçin ecel celladı çocuklarını keserken üzülmüyorsun? Zira gözyaşları merhametin delilidirler. Sende ise niçin gözyaşlarından bir eser yok?" Şeyh karısına dönüp dedi ki, "Ey koca karı, hiç kış mevsimi Temmuz ayı gibi olur mu? Hepsi ister ölü, ister diri olsunlar, kalp gözümden kaybolmazlar. Onları önümde görüp dururken öyleyse niçin ağlayıp feryat edeyim? Onlar zamanın dışına çıktılarsa da her biri karşımda oynayıp durmada. Ya hicrandan, ya firkatten ağlanır. Halbuki ben onlarla beraberim. Halkın rüyasında gördüğü bana uyanıkken apaçık görünür." 1830. Bir an bu cihandan gizlensem, varlık fidanı duygu yapraklarını döker. Şüphesiz duygu aklın esiridir ama akıl da ruhun esiri. Ruh, aklın bağlı ellerini çözünce yapılması güç işler bile yapılır. Duygu ve fikirler her an çerçöp gibi saf suyun yüzünü kaplamışlardır. Aklın eli çöpleri bir yana iter ve akıl tertemiz suyu görür. Çöpler su üzerinde habbeler gibiyken bir yana çekilince su görünür. Aklın eliyle açılmadıkça hava, o suyun yüzünü çerçöple doldurur. Böylece su örtülüp gizlenir. Buna akıl ağlar, hava ise güler. Allah korkusu havanın ellerini bağlarsa, aklın ellerini de çözer. Akıl hizmetkarın olursa, sana galip olan duyguların da mahkumun olur. 1840. Gaybi sırlar candan zahir olsun diye duyguları uyumadan uykuya daldırır. Uyanıkken ona rüyalar görünüp gök kapıları açılır. Kör şeyhin Musaf-ı Şerif'i yüzünden okuyup onu okurken gözlerinin görmesi. Bir vakitler fakir bir şeyh kör bir pirin evinde Kur'an-ı Kerim gördü. Temmuz sıralarında onun misafiri olmuş iki zahit birkaç gün sohbet etmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'i gördüğünde kendi kendine, "Bu âmâ derviş onu okuyamaz, acaba ne yapar?" demiş. Bu düşünce rahatını kaçırmıştı, zira evde başka bir kimse de yoktu. Kendi yalnız, Musaf'sa hazır duruyor. Sorsam küstahlık olacak. Sormayıp sabredersem elbet sabır beni muradıma ulaştırır diyordu. Sabret, zira sabırla güçlük kalkar. Sabır, ferahlığın anahtarıdır. 7. ayrımın sonu, sayfa 321.